Fethullah Hoca'nın Arap dünyasının önde gelen gazetesi olan Şarkul Afsat'a verdiği röportajı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, o röportajı okudum. Hatta masamda birisi getirsin. Size de bazı cümlelerini okuyayım. Şarkul Afsat yani Orta Doğu demek. İngiltere'de çıkıyor, İngilizce, Arapça. Ve önemli bir gazete. Bu gazete kendisiyle röportaj yapıyor ve o röportajda neler söylüyor? Nasıl bakıyor dine, demokrasiye, laikliğe? Nasıl bakıyor? O konularda önemli ipuçları var. Ben aklımda ama aklımdan anlatmayayım. Kendi ifadelerini aynen okuyayım ki kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. O gelene kadar ben diğer soruya geçeyim. Hüseyin Gülerce'nin cemaatin yanlışları hakkında yaptığı açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, okudum onu da. Hüseyin Gülerce diyor ki cemaat 4 yanlış yaptı. Cemaatin önde gelenlerinden birisiydi. Cemaat 4 yerde yanlış yaptı diyor. Ve söylediği şeyler aslında önemli yanlışlar değil, önemsizleri söylüyor, önemlileri söylemiyor. 4 yerde yanlış yaptı dediği, birisi diyor, namus bildiğimiz üslubumuzu terk ettik. Üslup hatası yaptık, yani beddua ettik demeye getiriyor. Halbuki üslup namus değildir. Başörtüsü namustur. Başörtüsünün kıymetini bilmediniz, onun mücadelesini vermediniz. Üslubu mu namus olarak görmeye başladınız? Bu aslında çok önemli bir konu değildir. Yani üslup hatası her insanda olabilir. Ben o zaman da dedim, yani bazı kimseler işte Fethullah Hoca beddua etti, dinde beddua var mıdır falan filan diye böyle konuştular. Dinde beddua var, niye olmasın? Allah da beddua ediyor Kur'an'ında, Peygamberimiz de beddua etmiş. Ama kime beddua edebiliriz? Mesele odur. Yoksa beddua var, beddua yoktur diyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetlerini saklayanlar için buyuruyor ki اُلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِينُونَ Allah onlara lanet eder ve lanet etme hakkına sahip olanlar da, yani melekler ve salih insanlar da, peygamberler de lanet ederler. Devamında buyuruyor ki Allah'ın ayetlerini saklamaya devam edip o şekilde ölen kimseler اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهُ وَالْمَلَٰئِكَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Onlara Allah'ın laneti var, meleklerin laneti var ve tüm insanların laneti var. Yani demek ki lanet var. Ama kime lanet var? Yani mesele o. Yoksa lanet var. Yanlış yerde bugüne kadar İsrail'e lanet etmeyenler başbakana lanet ettiler. Amerika'ya lanet etmeyenler başbakana lanet ettiler. Mesele o. Yoksa lanet var. Ve üslup namus meselesi gibi bu kadar büyütülecek bir mesele de değildir. Ya diyelim ki bir insanlık hali, birisi ağzından bir kelime çıkar. Bazen insan kendi çocuğuna bile bir laf söyleyiveriyor. Bir arkadaşına bir şey söyleyiveriyor. Yani üslubu namus kadar böyle büyütmenin bir gereği yok. Yani cemaatin hataları, çok daha büyük hataları var. Onları örtbas etme gayreti gibi geliyor bana. Bu konuşma, onları örtbas etme gayreti. En büyük hatalar bunlarmış, yani bir üslupmuş. Biri diyor CHP'ye oy topladık, kapı kapı gezdik, CHP'ye oy istedik. Bir de bu diyor hatamız. Sonra bir de diyor, biz hep çoğunluğun yanında yer alırdık. Bu defa azınlığın yanında yer aldık, hata ettik diyor. Şimdi çoğunluğun yanında yer almak her zaman doğru mudur ki? Bu mudur hatanız? İnsan doğrudan taraf yer alır. Çoğunluktan taraf değil. Yani hata dediğin bu mu? Yani eğer hatalarınızı itiraf etmeye başladıysanız, adam akıllı hatalarınızı bir söyleyin hele. Siz bugüne kadar İsrail'e hep dost olarak baktınız, İsrail'de ölen çocuklara ağladınız, Irak'ta ölen şehit çocuklara ve şehitlere ağlamadınız. Siz Mavi Marmara gemisi olayında bile kendi şehitlerinize ağlayıp İsrail'e beddua edeceğinize, şehitlerinize rahmet okuyacağınıza tuttunuz, İsrail'den izin almalıydınız dediniz. Siz başörtüsünün kavgasını hiçbir zaman vermediniz. Siz dinler arası diyalog ile Hristiyanları, Yahudileri kardeşiniz gibi gördünüz. Onlara İslam'ı yaklaştırdınız. İslam'ı demokrasiyle aynı gibi gösterdiniz. İslam'ı laikleştirdiniz. İslam'ı ılımlı hale getirdiniz. İslami eğitim kurumları, medreseler açmadınız. Fen ve matematik şampiyonları yetiştirmek için dershaneler açtınız. Okullar açtınız. Zaten bunlar vardı. Bunlara ihtiyaç yoktu. Sizin iç politikayla ilgili, dış politikayla ilgili ve dinle ilgili bir sürü yanlışlarınız var. Siz Türkçe olimpiyatları yaptınız. Bugüne kadar dini konferanslar yapmadınız. Siz genç kızları çıkardınız, erkeklerin karşısında şarkı söylettiniz. Hiçbir hataya temas etmiyor. Hiç bu kadar ciddi hatalar var. Hem siyasi, mesela darbe girişiminde bulundunuz. 17 Aralık resmen yaptığınız bir darbedir. 2,5 milyon insanın konuşmalarını, hanımıyla olan konuşmalarını bile dinlediniz. Hiç bunlara temas yok. Devletin tırlarını durdurdunuz, resmen operasyon yaptınız. Hükümeti çok zor duruma düşürmeye kalkıştınız, bunu planlı projeli yaptınız. Bir Müslüman kızın bir Hristiyanla evlenebileceğini ima eden haberler verdiniz, dinler arası diyalogdan düğüne diye başlıklar attınız, bunu takdir ettiniz, buna teşvik ettiniz. Halbuki bu haramdı. Bir Müslüman kız bir gavur erkekle evlenemez, bir Hristiyanla bir Yahudi ile evlenemez. Ehli kitap da olsa evlenemez. Siz Mardin'de Sırat Köprüsü kurdunuz, üzerinden Hristiyanı, Yahudi'yi de geçirdiniz. Bunların hepsi dini bozmaktı. Hiç bunlardan bahsetmiyor. Bakın o da burada. Diyor ki, bakın, hizmet baştan beri yanlış yaptı. Başbakana savaş açtı. Hakaret etti. Üslubumuzu kaybettik. Namus bildiğimiz üslubumuzu. Diyaloğu bıraktık. Çatışmacı bir dil kullandık. 3, siyasallaştık, CHP için oy istedik. 4, hizmet hep çoğunlukla hareket etti, hep öyle yoluna devam etti. İlk defa çoğunluğun karşısına çıktık ve kaybettik. Şimdi konuşulmaz gereken bunlar mı Allah'ınızı severseniz? Siz ılımlı İslam'ın temsilciliğini yaptınız. Siz İslam'ın içini boşalttınız. İslam'ın cihat ruhunu öldürdünüz. Mücadele ruhunu öldürdünüz. İslam'ı demokrasi gibi anlattınız. Mevcut düzenle İslam'ın barışık olduğu mesajını verdiniz. Başka bir düzene gerek olmadığını, İslam devletine gerek olmadığını söylediniz. İşte size söylüyorum bakın. Bu Şarkul Afsat'ta çıkan röportaj. Önemli bazı noktaları okuyacağım. Fethullah Hoca diyor ki, yeteri kadar cami ve mescit var, okullar açılmalı. Camiye dinden ilham alan bir cami olmakla birlikte projeleri makul ve evrensel insani değerlerle tamamen uyumlu. Dinden ilham alıyormuş. Ya bu kadarmış. Ama asıl olan insani değerlermiş. Dünyada kabul edilen insani değerlerle uyumluymuş. Dinden de yalnızca ilham alıyormuş. Yani dine göre bir cemaat değilmiş, dinden ilham alıyormuş sadece. Belli ortak değerler, özgürlük, insan hakları, inanca saygı, herkes olduğu gibi kabul etmek ve diyaloğa açık olmak,
dinin siyasete alet edilmesine karşı olmak, hukuka saygılı olmak, devletin gücünü suistimal etmemek, demokrasiden geri dönülmemesi gerektiğini savunmak, devlet gücünü kullanarak baskı ve cebir ile bireyleri toplumlara dönüştürmeye, onlara din empoze etmeye itiraz etmek. Yani İslam devleti olursa din empoze etmiş olurmuşuz insanlara. Buna karşıyız diyor. Bakın daha açık ifadeler var. Din adına siyaset yapılmasına, dinin siyasete alet edilmesine, dini sloganlarla siyaset yapılmasına hiçbir zaman meyilli olmadım. Oldu bitti, sistemin lafıdır bu. Sistem daima Müslümanlar böyle itham etmiştir. Dini siyasete alet edenler diye hep itham etmişlerdi. Onlar gibi konuşuyor. Dine politik bir ideoloji gibi bakılmasının her zaman karşısında oldum. Vatandaşlarına kendi dinlerini serbestçe yaşama hakkını veren bir demokraside fertler kendi inanç ve değerlerini hayatlarına yansıtırlar. Demokratik prensipler ve evrensel insan hakları ve hürriyetleri çerçevesinde inançlarına uygun seçimler yapar ve kendilerini temsil edenlere fikirlerini ifade ederler. Bunu seçimlerde oy kullanarak yaptıkları gibi diğer demokratik haklarını kullanarak da hem bireysel olarak hem de sivil toplum çatısı altında onların icraatıyla ilgili kanaatlerini ifade ederler. Dine politik bir ideoloji gibi bakılmasının hep karşısında oldum. Yani demokraside fikirlerini ifade edebiliyorlarsa sorun yok. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, eğer insanlar dinlerini, diyanetlerini serbest bir şekilde bir ülkede yaşayabiliyorlar, onun kurumlarını kurabiliyorlar, çocuklarına ve isteyen başkalarına dinlerini öğretebiliyorlar, dinleriyle ilgili kamusal alandaki tartışmalarda konuşabiliyor, dini taleplerini hukuka ve demokrasiye uygun bir şekilde dile getirebiliyorlarsa, bu insanların dini ya da İslami bir devlet kurmaya çalışmalarına gerek yoktur. İşte bu. İşte mesele bu. Dananın kuyruğunu koptuğu yer burası işte. İslam'ı tamamen demokrasi olarak kabul ediyor. Demokrasi varsa İslam devletine gerek yoktur diyor. Orada insanlar dinlerini yaşayabiliyorsa o zaman ayrıca İslam devleti kurmak çalışmaları yapmaya gerek yoktur. Şimdi hoca olmasa diyeceğim ki bilmiyor. Ama bunu bilmemesi mümkün değil. Kur'an'ın bazı emirleri fert içindir. Fert olarak da onları yapmanız mümkün. Namaz gibi, oruç gibi. Bazı emirleri var ki onları tek başınıza yapamazsınız. Cemaat olarak yapabilirsiniz. Allah cemaat olmaya zorluyor. Mesela faaliyet yapmak gibi. Tek başına insan nasıl yapsın? İslami faaliyetler yapmak, cemaat olmakla mümkündür. Allah bize faaliyet yapın diyor, Allah için çalışın buyuruyor, cihad edin diyor. Bu da cemaatle mümkündür. Demek ki Allah cemaat olmayı da emrediyor. Ve sonra bu da yetme, cemaatin de yapamayacağı şeyler var. Mesela haramlara engel olmak, cemaatin buna gücü yetmez. İçki fabrikasını ben kapatabilir miyim? Faizli bankaları kapatabilir miyim? Allah Azze ve Celle haramları kaldırın diyor mu demiyor mu? Diyor. Buna kimin gücü yeter? Devletin gücü yeter. Demek ki Kur'an'ın bazı emirleri var ki İslam devleti olmadan yaşayamazsınız İslam'ı. İslam'ın tüm emirleri ferdi değil, bireysel değil. Fethullah Hoca'ya göre tüm emirler bireysel. Din olarak yalnızca ahlakı, namazı, orucu anladığı için ahlaklı ol, namazını kıl, orucunu tut. Din bu kadar. Böyle anlarsanız elbette ki fert olarak da yaşayabilirsiniz demokrasilerde. O zaman dininizi yaşayın, ayrı bir İslam devleti kurmaya çalışmayın diyebilirsiniz. Ama Bu nasıl bir din anlayışıdır? İslam'da haramları kaldırma, nehy anil münker yok mudur? Peygamberimizin bulunduğu toplumda Efendimiz haramlara müsaade ediyor muydu? Tarih boyunca atalarımız haramlara müsaade etti mi? İslam devletleri kuruldu. Bunlara müsaade ettiler mi? Devletin böyle yani bir vazifesi yok mudur? Haramlara engel olma diye bir vazifesi yok mudur? Dinin böyle kısmı yok mudur? Devletle ilgili kısmı yok mudur? Vardır. Alışverişinizden tutun, faizinize varana kadar ceza ile ilgili fıkıh hükümlere varana kadar Kur'an'ın koymuş olduğu ceza hükümleri, bunlar devlet, İslam devleti olursa yaşayabileceğiniz hükümlerdir. Laik devletle bunlar yaşayamazsınız. Şu anda yaşayabiliyor musunuz? Sizin normalde bir Müslüman olarak, Müslüman topraklarında içki fabrikası olamaz. Zina evleri olamaz, kumarhane olamaz, faizli banka olamaz. Devlet milli piyango oynayamaz. Bunlar var mı? Var. Bunlar dinin içinde değil mi? Bunlar var ve biz bunu yaşayamıyoruz. Din bize diyor ki bunları kaldır. Bunlara müsaade etmeyeceksiniz diyor. Efendimiz de bunları kaldırdı. Ve bu dinin bir emridir. Bunları kaldırmazsanız dinin o emirlerini yaşamış olmazsınız. Yani dinin emri yalnız namaz, oruç değil yani. Sanki demokrasilerde dinin tamamını yaşamak mümkünmüş gibi. Hayır, mümkün değil. Demokrasilerde, Fransa'da demokrasi var. Başörtüsünden Fransa bile izin vermiyor. Almanya'nın birçok eyaletinde müsaade edilmiyor. Demokrasinin kralı var işte onlarda. Yani anlamak mümkün değil bunları. Bunlar İslam medeniyeti anlayışını tamamen terk etmiş. İslam devleti anlayışını tamamen terk etmişler. Demokrasiyi tamamen İslam'a uygun bir sistem olarak görüyorlar. Ve demokrasi varsa haklarınızı ifade, dininizi ifade etmeniz mümkün oluyorsa, bir takım şekilsel ibadetleri yapmanız mümkün oluyorsa, başka bir şey istemenize gerek yok diyor. Ne güzel, Müslümanları uyutuyor, uyuşturuyor, sisteme entegre ediyor ve sistemin adamı haline getiriyor, sisteme karşı olmalarını engelliyor. İslam devleti kurmaları zorunlu değilmiş. Sana mı düştü zorunlu değil demek? Kimlerin ekmeğine yağ sürüyor senin bu ifadelerin? Kimlerin ekmeğine yağ sürüyor? Kimler adına çalışıyorsunuz? İslam'ı demokrasi olarak gösteriyorsunuz. Laikliğe uygun bir din olarak veya laikliğin İslam'a uygun olduğunu, İslam hükümlerinin yürürlükte olmasının şart olmadığını ifade ediyorsunuz. Kimlerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Ilımlı İslam işte bu. İşte böylelerini güçlendirdiler. Devletle, demokrasiyle, sistemle barışık olanları, İslam medeniyeti düşünmeyenleri, bunu gereksiz bulanları güçlendirdiler. Şimdi belki bazıları diyecekler ki, hocam ne kadar açık söylüyorsun. Ya adamlar açık açık darbe yapıyor. Onlar çekinmiyor da biz mi çekineceğiz? Ve onlar İslam demokrasiye uygundur, İslam devleti gereksizdir derken ne Allah'tan korkuyorlar ne de Müslümanlardan. Biz onlardan mı korkacağız? Bir Müslüman bu lafı duyduğu zaman tüyleri diken diken olması gerekir. İslam devleti gereksizmiş. İşte kıymetli kardeşlerim, bunların İran düşmanlığı bundan kaynaklanıyor. İslam devleti istemiyorlar bunlar, düşünmüyorlar böyle bir şey. Hadi İran Şii'dir diyeceksiniz. Şiilikten değil, Mısır'daki İhvan-ı Müslümin Şii midir, Sünni'dir. Ve silahlı bir hareketle değildir, kimseyi de öldürmemektedir. Ve buna rağmen onları da sevmemektedirler. Çünkü İhvan-ı Müslümin İslam devleti taraftarıdır. Çünkü İhvan-ı Müslümin laikliği kabul etmeyen bir cemaattir. Mesela budur. Yani cemaatlerin arasındaki fark budur işte. Dananın kuyruğunu koptuğu yer burasıdır. İslam devleti mi? Değil mi? İslam devleti olmalı mı? Yoksa şart değil mi? Mesela bundan ibarettir. İşte açık açık söylüyor bakın kendi ifadeleri. Böyle olursa diyor, yani haklarını veriyorlarsa, demokrasiye uygun bir şekilde dile getirebiliyorlarsa, bu insanların dini ya da İslami bir devlet kurmaya çalışmalarına gerek yoktur. Ülkeyi kaos ve anarşiye sürükleyecek, huruç yani başkaldırı, ihtilal, şiddet gibi şeylerin hem eldeki demokratik ve insan hakları kazanımlarına zarar vereceğine, hem de millete yeri doldurulamaz kayıplar yaşatacağına tarihimiz şahittir. Yani onlar zulmedebilirler diye Müslümanlar İslam devleti anlayışını bırakmalı mı? Onlardan bir baskı olabilir, elimizdeki de gidebilir. Tamamen haklarımız elimizden de alınabilir, özgürlüklerimiz daha da kısıtlanabilir diye Müslümanlar onların sistemini kabul mü etmesi gerekiyor? Zaten silahla ihtilal yapalım diyen yok. Ama bu anlayışı sen neden vermeye çalışıyorsun insanlara özellikle? İslam devletine gerek yoktur diye bu anlayışı özellikle neden vermek istiyorsun? Silahla ihtilal yapmaya kalkanlar mı var ki? Hani onlardan rahatsız olduğunda, hani bu iş böyle olmaz, eğitim lazım, faaliyet lazım, davet lazım, tebliğ lazım. Hani onu kastediyor olsan öyle anlamak istiyorum ama öyle değil. Zaten silahla ihtilal yapmaya kalkan yok ki Türkiye'de. Ama neden bizdeki bu anlayışı öldürmeye çalışıyorsun? Böylece İslam hareketi tamamen bitirmek istiyorlar. Laiklikle İslam'ı tamamen aynı gibi, laikliğin İslam'a uygun olduğunu, İslam kanunlarının yürürlükte olmasının şart olmadığını, İslam toplumunda yani pavyon da olabilir, fuhuşhaneler de olabilir, faizli bankalar da olabilir, içki fabrikası da olabilir, cami de olabilir demeye getiriyorlar. Yani İslam bunları kabul eder diyorlar. Hayır, İslam bunları kabul etmez. İslam bunları kabul eder mi? Haramlara müsaade eder mi İslam? Tamamen sistemin istediği konuşmalar bunlar. Zaten idareyi zorla ele geçirip insanları onun zoruyla dindar yaptığınız ülkelerde insanları münafıklaştırır ve devlete mürailik yani riyakarlık yapan parazitler haline getirirsiniz. Yani İslam devleti kurarsanız o zaman insanlar münafıklaşmak zorunda kalır, bizden gibi görünmek zorunda kalır. Peygamberimiz zamanında münafıklar vardı. Peygamberimiz İslam devletini kurunca onlar münafık olmak zorunda kaldılar. Peygamberimiz hata mı etti acaba? Yani Peygamberimiz döneminde münafık yok mu? Münafıklar neden münafık olurlar? İslam devletinin altında bizden gibi görünme ihtiyacı duyarlar. Halbuki biz onları zorlanmıyoruz normalde. Ben kafirim de diyebilir ama kendisi İslam toplumunun nimetlerinden istifade etmek istiyor. Ya da ajanlık yapmak istiyor her neyse. Bundan dolayı münafıklık yapıyor. Yapmasın. O münafık olacak diye ben İslam devletinden vaz mı geçeceğim? Ne hali varsa görsün. Münafık olmak istiyorsa, cehennemin en altına gitmek istiyorsa kendisi bilir. O münafık olmasın diye ben İslam devleti anlayışını bırakmalı mıyım? Peygamberimiz zamanında münafıklar vardı. Peygamberimiz onlar münafık olmasın diye İslam devleti kurmadı mı? Demokrasi, demokrasi deyip duruyorlar ve diyorlar ki demokrasi zarar görür. İslam devleti der ortaya çıkarsanız demokrasi zarar görür. Devlet de buna karşı yani önlem almak, zulmetmek, kıyım yapmak zorunda kalır. Yani onu demek istiyor. Devleti, öyle yapan devleti suçlayacağına, yani İslam'ı istiyoruz diyenleri suçluyor. Siz sebep olmuş olursunuz diyor. Devletin böyle kıyım yapmasına siz sebep olmuş olursunuz. Ve demokrasi zarar görür, insan hakları zarar görür, daha da geriye gider diyor. Kraldan çok kralcı olmanın ne alemi var? Demokrasi diyenler bile ihtilal yaptılar, zorla başa geçtiler. Padişahı zorla devirdiler. Seçimle mi iş başına geldiler? Hayır, padişahı zorla devirdiler. Padişahın yurt dışına kaçmasını sağladılar. Evini yaktılar ki yurt dışına kaçmak zorunda kalsın diye. Onlar demokrasi diyorlar. Onların inandığı demokrasi olduğu halde onlar bile hedeflerine varabilmek için demokrasiyi çiğnediler. Sen Müslümansan demokrasiyi çiğnemekten de bu kadar korkmamalısın. Onlar demokrat olmalarına rağmen çiğniyorlar, darbe yapıyorlar. Demokrasiyi korumak için diyorlar. Sen kraldan çok kralcı olmuşsun ve demokrasinin korunabilmesi için haklarınızdan vazgeçin. Allah'ın dediği olmalı demeyin, İslam medeniyeti istemeyin, İslam devleti istemeyin diyor. Zaten diyor İslam'ı yaşıyorsunuz, camileriniz açık. Namazınızı kılabiliyorsunuz. E sen İslam anlayışın bu kadar olursa, tabii o zaman böyle olur. Senin din anlayışına göre şeriat diye bir şey yok. Dinin hükümleri, kanunları, ceza hükümleri, alışverişle ilgili, muamelatla ilgili hükümler, onlar hayatın bir parçası değil, onlar dinin bir parçası değil. Miras, talak, nikah dinin bir parçası değil. Öyle mi yani? Bugün şu toplumda dine göre midir nikah, talak, miras, alışverişler, ceza ile ilgili hükümler dine göre midir? Haramların hepsi mevcut mudur? Mevcuttur. Hangisi dine göredir? Ama senin din anlayışın yalnız namaz, oruç ve ahlaksa tabii onlar serbest. Ama bu din değil. Din bütün hayatı içine alan kanunlardan oluşmaktadır. Dinin içerisinde aile ile ilgili hükümler de var. Dinin içerisinde devletle ilgili hükümler de var. Dinin içerisinde ferdi hükümler de var. Toplumsal hükümler de var. Pavlus'u hatırlıyor musunuz Pavlus'u? Hristiyanlığın şeriatını iptal eden adam. Şeriata gerek yok demişti. Krallarla güzel geçinebilirsiniz demişti. Din ahlak için gelmiştir dedi. Tanrım İsa'dır deyin. Ahlaklı olun tamam dedi. Ara sırada kiliseye giderseniz zaten sizden takvası yok. Böyle bir din, şeriatı iptal edilmiş bir din. Yapılmaya çalışılan şey aynı şeydir. Şeriatsız bir İslam meydana getiriliyor. Ve din hiçbir hükmü uygulanmadığı halde her şey gayet güzel gibi gösteriliyor. Dolayısıyla da yani problem çıkartmayın deniliyor. Bu sözler kimin işine yarıyor? Kimle hizmet ediyorsunuz? Kimlerle berabersiniz? Hangi derin devletlerle birliktesiniz? Ne diyor ki yani eğer İslam devleti olursa o zaman insanlar münafık olmak zorunda kalır. İslam devletini yanlış buluyor yani. Halbuki senin peygamberin, o ağlayarak anlattığın peygamberin devletinde münafıklar vardı. Münafık her zaman olacaktır. Senin demokrasinde de münafıklar var. Adam o partiden olmadığı halde o partiye giriyor menfaatlenmek için. Bu da demokrasinin münafıkları. Münafıklık her yerde var, her zaman ola gelmiştir. Sanki demokrasi olunca münafık hiç olmuyor toplumda. Demokrasilerde münafık daha çoktur. Adamın gezmediği parti yok. Her partiye adam bir uğruyor. Nerede menfaat, orada. Omurgasız insanlar, renksiz adamlar, lastik gibi sünen insanlar. Böyle insanlar demokrasilerde daha fazladır. Çünkü demokrasi insanları o hale getirmektedir. Menfaat için filanlarla beraber olmalısın, yarın falanlarla birlikte olmalısın. O zaman demokrasiyi de inkar et. Madem ki birilerini ahlaksızlaştırıyorsa, riyakarlaştırıyorsa, onlardan olmadığı halde onlardan gibi görünmesine sebep oluyorsa, İslam devleti buna sebep oluyorsa, sen bu yüzden İslam devletine karşıysan, o takdirde demokrasiye de karşı olmalısın. Çünkü demokrasilerdeki münafık daha fazladır. Soruluyor, Türkiye bağlamında İslam ve demokrasi birbirine uygun mudur? Cevap, demokrasi dünyanın yöneldiği bir sistemdir. Ülkemizde demokrasiye ilk geçiş de aynı zamanda halife de olan Osmanlı sultanları zamanında 1876'da gerçekleşmiştir. Ve seçilmiş ilk meclisimizin üçte biri gayrimüslimlerden meydana gelmiştir. İyi halt ettik, bunu kabul ettik. Üçte birini onlardan yaptık, doğru, 1876 Tanzimat. Evet, iyi halt ettik. İyi halt ettik. Sonra Osmanlı yıkıldı zaten. Meclisimiz böyle olduğu için, şimdi bu bir marifet midir? Sen Osmanlı'nın tarihini, yükseliş dönemini görmüyorsun, çöküş dönemini mi görüyorsun? Yazıklar olsun. Bizim peygamberimizin bir kere kurduğu devlete bakalım. Peygamberimizin kurduğu devlette nasıldı durum? İslam hakim miydi, değil miydi? Hakimdi. Her şey İslam'a göreydi. Ehli kitap kendi dinine göre yaşıyordu ama toplumda, devlette hakim olan İslam'dı. Ve İslam kanunları geçerliydi. Yürürlükteydi. Bu böyle geldi ta 1876'ya kadar işte. O kadar tarihi, 600'lü yıllardan 1876'ya kadar 1250 yıllık tarihi görmezden geliyor, ondan sonrasına bakıyor. O da bizim en kötü zamanımız, çöküş zamanımız. Çöküş zamanımızı örnek alacağına, yükseliş dönemimizi örnek alsana. Çöküş zamanı, zaten biz çökmüşüz. Zaten bitmişiz. Zaten bize her şeyi dayatmışlar. Bir sürü anlaşmalar imzalamak zorunda kalmışız. Gerilemişiz. Savaşları kaybetmişiz. Sen onu mu bula bula örnek alacak? Onu mu örnek aldın yani? İnsan dininin, insan peygamberini örnek alır. İnsan Kur'an'a bakar, peygamberin hayatına bakar, peygamberin kurduğu devlete bakar. Tarihimizdeki devletlerimize bakar. Osmanlı'ya bakar. Onların yükseliş dönemlerine, İslam'ın hakim olduğu dönemlere bakar. Nasıldı uygulama? İslam hakim din pozisyonunda mıydı, yoksa değil miydi? Onlara bakmıyor. Çöküş dönemindeki rezaleti örnek alıyor. O zaman meclisimizin üçte biri Hristiyanmış. İyi halt etmişiz. Zaten ondan sonra bakmadık mı? İslam'ı demokrasiye, demokrasiyi İslam'a zıt görmek yanlıştır diyor. Nasıl yanlış? Yani bir iki yönü benziyormuş ya. Bir iki yönü benziyor. Mesela İslam'da da fikir özgürlüğü var, demokraside de. Ama İslam'daki fikir özgürlüğü sınırlıdır. Allah ve Resulü bir şey dediyse sen başka bir fikir söyleyemezsin.
Kur'an'a, sünnete aykırı eğer Müslümansan, bir şey söyleyemezsin. Demokraside söylersin. Sen İslam'a göre devlet, millete mesela şunu soramaz. Şunu referanduma arz edemez. İçki fabrikası olsun mu olmasın mı? Ne diyorsunuz? Diye soramaz. Zina evleri olsun mu olmasın mı? Allah zaten hüküm vermiştir bu konuda. İnsanların konuşma hakkı yoktur. İslam'da fikir özgürlüğü Allah ve Resulünün bir şey demediği meselelerde olabilir. Kur'an'da, sünnette, icmada onunla ilgili bir şey yoksa o zaman ilim adamları görüşünü ortaya koyabilir. Yani bir yönüyle benziyorsa bin yönden benzemiyor. Fikir özgürlüğü yönünden İslam demokrasiye uygunmuş. Ona kalırsa bisikletin de direksiyonu var, uçağın da direksiyonu var. Benziyor. Benziyor mu? Allah'tan kork yani. Allah'tan kork. Yani eğer bir şeye bakacaksak, bisikletin de tekeri var, uçağın da. Aynı demek mi? Ya pes yani, bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz. Bir yönü benzeyince aynı demek mi oluyor? Aynıymış gibi gösteriyor. Demokrasilerde içki fabrikaları olur mu olmaz mı? Olur. Zina evleri olur mu? Olur. Kumarhaneler, faizler, bankalar olur mu? Olur. Plajlar olur mu? Olur. Olur, olur. Bütün haramlar olur mu? Olur. İslam bunlara müsaade eder mi? Etmez. Nasıl İslam'la demokrasi aynı oluyor, uyumlu oluyor? İslam'ı demokrasiye, demokrasiyi de İslam'a zıt görmek yanlıştır diyor. Nasıl yanlış? Neresi yanlış? İslam şu haramlara izin vermiyor, demokrasi izin veriyor. İşte zıt tabii işte birbirine. Ama sana öyle bir görev vermişler ki İslam'la demokrasiyi barıştıracaksın demişler. İslam'la laikliği barıştır demişler. Görevin bu. Derin devletin, Türkiye derin devletinin sağ kanadı bu vazifeyi vermiş. İslam'la demokrasiyi barıştıracaksın demişler. İslam'la laikliği barıştıracaksın. Hoca olarak, bir cemaat olarak bunu yapacaksınız. Bize sizi güçlendireceğiz, güçlendireceğiz, güçlendireceğiz. Ve Türkiye'deki bütün cemaatler laikliği kabul ettireceğiz. Bütün cemaatler laikliği kabul edecek, demokrasiyi kabul edecek. İslam medeniyetinden vazgeçecek. Göreviniz budur demişler ve bu görevi yapıyorlar. Devam ediyor. Belki idare edenlerin onları seçenlere hesap vermesi itibariyle ve İslam'ın şer olarak gördüğü istibdadın, diktatörlüğün zıddı olarak İslam'ın idare ile alakalı prensiplerin en uygun sistem olduğu söylenebilir. Yani İslam'a en uygun demokrasiymiş. Ya şimdi İslam'a en uygununu boş ver, faşizmden, sosyalizmden daha uygun olabilir. Ama sen neden demokrasi hayranısın? Onun hesabını ver. Yani demokrasi faşizme göre, sosyalizme göre daha uygun olabilir. Ama İslam devleti anlayışını neden kaldırmaya çalışıyorsun? Neden İslam devletine gerek yok diyorsun? Konumuz bu. Yani sosyalizm mi, faşizm mi, demokrasi mi İslam'a daha uygundur? Ya da İslam'ı yaşamanız hangisinde daha kolay olur? Böyle bir şey konuşmuyoruz ki. Konu bu değil ki. Diyelim ki demokraside İslam'ı yaşamak daha kolay olabilir. Belki verilen haklar biraz daha fazla olabilir. Sosyalizmden bu yönüyle daha üstün olabilir. Ama bu İslam demek midir? Sen neden İslam'ın kendisini istemiyorsun? Orijinalini, gerçeğini istemiyorsun? Bunu söylemiyorsun da tutuyorsun. Ona yakın olanı, daha doğrusu yakın demeyelim de, yani biraz daha diğerlerinden daha fazla özgürlük vereni savunuyorsun. Diyebilirsin ki diğerlerine göre bu daha az zalimdir, bunda haramlar daha azdır ya da bunda diktatörlük daha azdır, biraz daha özgür olabilirsiniz diyebilirsin. Ama İslam devleti anlayışına gerek yoktur, bu anlayışı bırakın, demokrasi ve laikliği kabul edin diyemezsin. İslam'ın İslamiyetin demokratik seçimler, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü gibi temel prensipleriyle bir problemi yoktur. Yani demokrasi bir tek bu mu? Hesap verilebilmesi, hukukun üstünlüğü. Demokrasi bunlardan mı oluşuyor gerçekten? Demokrasi sadece bu mu? Demokraside her şey serbest. Demokraside her şey serbest. Demokrasinin kralı Avrupa'da, Avrupa'da travestilik de serbest. Erkek erkeğe evleniyor, o da serbest. Demokrasi diyor, ona da demokrasi diyor. Neden demokrasinin İslam'a uymayan noktalarını söylemiyorsunuz? Neden bir iki tane İslam'a biraz uyan tarafı varsa onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor ve İslam'la tamamen uyumlu olduğu mesajını veriyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Bireylerin şahsi, bakınız, ifadeye bakın. Bireylerin şahsi, sosyal ve siyasi işlerde fikirlerini serbestçe dile getirip bunları uygulayabildiği bir ülke, İslam'a uygun bir ülkedir. Bireysel olarak, bakın, bireysel olarak yaşayabiliyorsanız o ülke İslam'a uygunmuş. Yani İslam'ın toplumsal boyutunu tamamen yok ediyor. Sanki İslam bir tek fertle Allah arasında bir inanç. O kadar. Sanki İslam'ın toplumla, devletle ilgili hiçbir hükmü, kanunu yok. İfadelere bakın yani. Bir ülkede insanlar hangi sistem olursa olsun düşünce ve inançlarını özgürce ifade edebiliyor, dinlerini yaşayabiliyor, mülk edinme gibi özgürlüklerine sahiplerse Müslümanların ve diğer din sahiplerinin o ülkenin rejimini değiştirme gibi bir görevleri yoktur. Yalnızca Türkiye'de değil, tüm İslam ülkelerinde, daha doğrusu Müslümanların yoğunlukta yaşadığı topraklarda demokrasiyle İslam'ın barışık bir şekilde yaşayabileceğini düşünüyorum. Bakınız. Demokrasi dediği şey aslında tamamen laiklik yani. Demokrasi diyerek aslında laikliği de veriyor yani. Demokrasi diyerek aslında laikliği öğretiyor. Kabul ettiriyor. Demokrasi bugün itibariyle insanın ortak bir örfüne mazhar olmaya doğru ilerliyor. Demokrasi dünyanın yani kabul ettiği bir sistem olmaya doğru gidiyor. Tüm dünyanın ortak değeri. Ya bu demokrasi değil mi bizim başımıza bunları getiren? Demokrasiden bu kadar haramlar çoğaldı. Bugün dünya inim inim inliyor ahlaksızlıktan, namussuzluktan, hırsızlıktan. Hapishaneler dolmuş taşıyor, polis ne yapacağını şaşırmış, hakim ne yapacağını şaşırmış. Uyuşturucusu, hırsızı, haksızı, namussuzu, anasını babasını öldüreni. Hiçbir sorun yok gibi. Sanki demokrasi tamamen çok güzel bir şey ve insanların kabul ettiği bir şey. Hiç kimse sorgulamamalıymış yani demokrasiyi. Ya demokratik ülkeler bile demokrasiyi sorguluyor. Kraldan çok kralcı olmuşlar. Demokrasi sorgulanmamalı ve en güzel sistem budur diyorlar. Dindarlar sivil toplum kuruluşları vasıtası ile, bakınız, dindarlar sivil toplum kuruluşları, vakıf dernek gibi, vasıtası ile dinlerini yaşama, uygulama, temsil etme ve hatta anlatma ve öğretme imkanına AB standartlarındaki rejimlerde sahiptirler. Yani Avrupa Birliği gibi olursak bize de bunlar olur diyor. Asıl olan birey ve sivil toplum seviyesinde, bakınız, asıl olan birey ve sivil toplum, vakıf gibi yani, seviyesinde dini değerlerimizi yaşamak ve temsil etmektir. Devlet olarak değil yani, toplum olarak değil yani, fert olarak dini yaşamak yeterlidir. Bu hangi İslam? Bu Allah'ın gönderdiği İslam değil. Bu Amerika'nın istediği İslam. İsrail'in istediği İslam, ılımlı İslam. Bakınız, dinin %98'inin
dinin %98'inin maneviyat, ruhaniyat, ahlak, ahiret, kulluk, ibadet, kemalat yani olgunluklar, faziletler, hoşgörü, temsil, sevdirme, müjdeleme olduğu şeklinde özetlenebilir. Dinin %98'i yani buymuş. Şahsi ibadetler, maneviyat, ahlak vesaire. Sevdirme, müjdeleme. Yani dinin kanun kısmı yok, devletle ilgili kısmı yok. Hep bireyselmiş din. Ve dinin %98'i bunlardan oluşuyormuş. Dolayısıyla %98'ini yaptınız da %2'si mi kaldı demek istiyor yani. Hele bunları bir yapın. %2 de olmasa da olur. Yani devletle ilgili kısmı %2'ymiş yani. Onu anlatmaya çalışıyor. Yani %98'ini yapın size yeter. %2'si yani devletle ilgili kısmıyla uğraşmayın. Devlete bu yüzden karşı gelmeyin. Devletten şunu şunu istemeyin. Ya senin şu demokrasinin de başörtüsüne bile daha yeni izin verildi. Hatta ki hala izin verilmiyor. Normal ortaokul ve liselerde hala yasak. Hala yasak. Ve dinin %98'i ahlakla, maneviyatla, ibadetle ilgiliymiş. Bu Suriye'deki hadiselerde ölen, öldürülen Ramazan Elbuti hocam bir kitabında der ki ibadetleri istisna ederseniz dinin 1/3'ü devletle ilgilidir. Fıkıh uzmanıdır. Ömrü ilimle geçen hareket insanı değildir. İlim adamıdır sadece. Ve ömrü ilimle geçmiş bir insan olarak diyor ki dinin 1/3'ü devletle ilgilidir. İbadetleri saymazsanız geri kalan 1/3'ü devletle ilgilidir. Yani dinin devletle ilgili kısmı çoktur. Ama sanki hiç yokmuş gibi, çok azmış gibi onu azaltmaya çalışıyor. Ve yani bu kadar yeter, %98 size yetmiyor mu? %2'si de varsın olmayıversin. Ben buna zamanla bir misal vermiştim. İşte Bediüzzaman da buna benzer bir lafı var. Aslında onun lafını almış. %98. Bakın size bir misal vereyim. Şimdi insan mesela bir kolu, vücudunun ağırlık olarak kaçta kaçına denk gelir? Mesela 80 kiloluk bir insanın kolu diyelim ki 5 kilo. 16'da 1. İki kolu olursa 16'da 2 yani 8'de 1. İki bacağını da koyarsanız belki 4'te 3 bilemiyorum yani şey yapma ya da diyelim ki yarı yarıya. İki kolunu kesseniz, iki ayağını kesseniz bu insan ölür mü? Ölmez. Bakın %50'sini kestiniz. Ölmedi. Ama kalp dediğiniz şey 80 kiloluk bir insanın kalbi 300-400 gram filan. Onu çeker alırsanız adam ölür. Yani demek ki yüzde kaç olduğu önemli değil, yaptığı görev önemli. Kalp belki yarım kilo bile gelmiyor ama yaptığı görev önemli. Bak el, ayak vücudun yarısını teşkil ediyor ama bak kesilse insan ölmüyor. İşte aynen öyle. Dinin %2'si devletle ilgili değil, çok daha fazlası devletle ilgili. Farz-ı misal öyle olsaydı bile, %1'i olsaydı bile, o %1 olmazsa diğerleri de olmaz. Devlet olmadı mı? Devlet, İslam devleti, İslam medeniyeti olmadı mı? Diğerleri de yapılmıyor. Bir sürü haramlar yapılıyor. Bu %1 dediğin şey, %2 dediğin şey olmadığı zaman geri kalan da olmuyor. İnsanlar namaz da kılmıyor o zaman. Çünkü kimse kendisine öğretmiyor. Teşvik yok, öğreten yok. Yani ferdi ibadetlerini de yapmaz oluyor. Yani bireysel ve sivil toplum seviyesinde dinimizi yaşayalım yeter diyor. Yani fert olarak yaşayalım, bir de vakıf kuralım, dernek kuralım, tamam o kadar yeter. Ondan sonra devletle ilgili kısımlarını düşünmeyelim. Bunlar nasıl bir din anlayışı? Evet, ve İran'la ilgili sürekli aleyhte konuşmalar. Bugün İran'ın Şiilik görüntüsü altında aslında bir Pers milliyetçiliğini takip etmediğini iddia etmek kolay değildir. Yani İran diyor Pers milliyetçisi, Farisiler milliyetçilik yapıyorlar. Peki siz ne yapıyorsunuz? İranlılar Farsça olimpiyatları yapmıyor, sen yapıyorsun. İranlılar Farsça olimpiyatı yapmıyor. Onlara Pers milliyetçisi diyorsun. Sen Türkçe olimpiyatları yapıyorsun, Türk milliyetçisi değilsin öyle mi? Ve Şii İran devleti gibi ifadeler birkaç yerde geçiyor. Röportajda Şii İran devleti. İslam devleti dememek için Şiiliğini öne çıkartıyor sürekli. Evet İran Şiidir ama sonuçta kendi mezhebine göre bir İslam devletidir. Neden İslam devleti demek istemiyorsun? İslam devleti anlayışına karşılar. O yüzden İran düşmanlığı var. O yüzden İhvan-ı Müslümin'i sevmezler ve sevmeyecekler de. Yalnız İhvan'ı değil, Türkiye'deki İslamcı cemaatlerle de hiçbir diyalogları olmadı. Hiçbir zaman da sevmediler, selam da vermediler. Şimdi de Allah onları yalnız bıraktı. Kimse onlara selam vermiyor. Bakınız, hizmet toplumsal dönüşüm hedefi ile hareket etmez. Bireysel dönüşüm çabası vardır. Yani toplumu değiştirmeye çalışmıyoruz diyor. Bireysel. Tam bir Hristiyanlık anlayışı yani. Bireysel. Yani halbuki senin peygamberin inkılapçı bir peygamber toplumu değiştirmeye gelmiş. Dünyaları değiştirmiş. Ama bize vermeye çalıştığı şey kendinizi değiştirin sadece. Toplumu değiştirmeye çalışmayın. Görüyor musunuz yani? Bireysel dönüşüm çabası vardır. Bizim çabalarımızda dönüşüm fertte başlar, fertte biter. Bakınız ya. Çok tarihi konuşmalar. Yani bugüne kadar böyle açık konuşmuyorlardı. İyice artık ipler kırılmış, artık fren tutmuyor ve ağzının her içinde ne varsa hepsini ortaya koyuyorlar. Bugüne kadar Müslümanlar yine de hizmetlerinden dolayı, şundan bundan dolayı sessiz kalıyorlardı. Hizmet dediğinizde Türkçe öğretiyorlar, fen matematik öğretiyorlardı aslında. Yine İslam'ı öğrettikleri yoktu, yine medreseler yoktu, yine hoca yetiştirdikleri yine yoktu. Çocuk kendi kendine namaz kılarsa kılar onların arasında, kılmasa kimse namazı bile öğretmez ona. İslami dersler zaten bitmiş, ders yok, çay içilip kalkılıyor, gidiliyor. Erkekler iş görüşmeler yapıyor. Kadınlar da pastalar, ev halini konuşuyorlar. Ders 10 dakika, ondan sonra herkes ev halini, senin koltuğun nasıl, benim koltuğum şöyle, senin perden böyle, benim perdem böyle. Ders ortamı bitmiş. Ve bakınız yani açık açık artık her şey ortaya dökülüyor. Ne diyor? Hizmet toplumsal dönüşüm hedefiyle hareket etmez. Toplumsal dönüşüm hedefimiz yoktur diyor. Halbuki peygamberlerin toplumu değiştirme diye bir hedefi var mıdır, yok mudur? Değiştirmişler mi, değiştirmemişler mi? Bireysel dönüşüm çabası vardır. Bizim çabalarımızda dönüşüm fertte başlar, fertte biter. İyi insanlar, iyi vatandaşlar, fedakar fertler yetiştirebilirsek bunlar elbette toplumsal hayatın daha barışçıl ve müreffeh bir geleceğe doğru taşıyacaklardır. Buymuş yani hedef. Daha böyle iyi insanlar, fedakar insanlar, cömert insanlar, habire onlara para veren insanlar yetiştirilirse toplum daha iyi olurmuş. Toplumu değiştirme diye bir şeye gerek yokmuş. Ve İhvan-ı Müslümin'le ilgili soru soruluyor. Mısır gibi din, mezhep, kültürel olarak çok renkli, çeşitli bir ülkede iktidara talip olanların demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygılı olması gerekirdi diyor. İhvanı suçluyor yani. Mısır gibi din, mezhep, kültürel olarak çok renkli olan bir ülkede iktidara talip olanların demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygılı olması elzemdir. Toplumun her kesiminin hissiyatına saygı gösterilmesi, hiçbir kesimin ezilmemesi, taleplerine kulak verilmesi, ülkenin huzur ve sükuneti adına vazgeçilmez prensiplerdir. Yani İhvan-ı Müslümin böyle davranmamış, onu bunu ezmiş, öldürmüş, mahvetmiş, o yüzden ordu darbe yapmış İhvan'a karşı. 5000 kişiyi öldürenlere bir rahmet okumadılar. O şehitlerimize yani 5000 kişiyi öldüren zalimlere bir beddua etmediler. O şehitlere de rahmet okumadılar. Ve şimdi bir de İhvan'ı suçluyor, diyor ki Mısır gibi bir ülkede yani İhvan bunları dikkate almadı. Yani sanki İhvan diktatörlük yapmış, zorlamış, zorbalık yapmış. Böyle bir şey yok. Bu nereden çıktı? Zaten daha bir sene olmuştu başa geçeli adamcağız. Yani bir yıl içerisinde diktatör mü kesildi? Kaç kişi idam etti? Ne yaptı yani? Yani düşünebiliyor musunuz? O olayda bile İhvan'ı suçluyor. Yani resmen adamı zorla darbeyle devirdiler. Sen demokrasi deyip duruyorsun. Demokrasiyi onlar çiğnediler. Demokrasi diyorsun, demokrasiyi çiğneyenleri destekliyorsun. Ve diyorsun ki İhvan hata etti yani, şunları dikkate almalıydı, bunlar dikkate almadı demeye getiriyor lafı. Hatırlar mısınız? Bundan aşağı yukarı 15 sene kadar evvelki bir röportajda da demişti ki, Filistin'le ilgili konuyu soruyorlar, Filistin-İsrail gerginliğini. Suçlu kimmiş biliyor musunuz? Ondan öğrenmiş olduk. Filistin sorununun temelinde ne varmış? Filistinli silah tüccarları. Silah satın, yani silahlarını satabilmek, kar edebilmek için olayları tahrik ediyorlarmış. Yani İsrail'in orayı işgal etmesi, zulmetmesi, yüz binleri öldürmesinden kaynaklanmıyormuş. Yine Filistinliler mi suçlu olan? Pes yani, pes yani. Ya bunu İsrailliler bile bu kadar net söylemez. İsrailliler bile bu kadar böyle vicdansızlık yapmaz. Yani iki tane silah tüccarı mı şu koskoca meseleyi ortaya çıkardı? İsrail'in silah tüccarlarından niye bahsetmiyorsun madem öyle? Filistin meselesinde Filistinliler suçluymuş. Filistinli silah tüccarları. İsrail devleti işgalci zalim. O suçlu değilmiş. Nasıl ki oradaki bakış o. Şimdi burada da darbeciler suçlu değilmiş. Onların aleyhinde bir şey söylemiyor. Darbeyi kınamıyor, lanetlemiyor. 5000 kişiyi şehit edenlere lanet okumuyor. Ve diyor ki, yani İhvan-ı Müslümin hata etti. Böyle böyle şeyler yaptı. İhvan bir şey yapmadı. Zaten daha bir sene olmuştu. Kimseye bir baskı yok, bir şey yok. Zaten öyle bir iddia eden de yok. Neden devrildiğini herkes anlıyordu. Bir tek sen mi anlamıyorsun? Toplumun her kesiminin hissiyatına saygı gösterilmesi, hiçbir kesimin ezilmemesi. İhvan kimi ezmiş? Taleplerine kulak verilmesi. Ülkenin huzur ve sükuneti adına vazgeçilmez prensiplerdir. İhvan kimseyi ezmedi, iftira atmayın. Darbecileri destekliyorsan açıkça biz darbecileri destekliyoruz deyin, İhvan'dan da nefret ediyoruz deyin, olsun bitsin. Bunların düşmanı bir İran, bir de İhvan. Demek ki bunların derdi Şiilik falan da değil. İhvan Şii değil, Sünni. Demek ki bunların İran'la İhvan'ın ortak noktası nedir? Her ikisi de İslam devleti istiyor. Demek ki bunların hem İhvan'ı hem İran'ı sevmemelerinin ortak sebebi bu. Bunlar İslam devleti isteyenlerden nefret ediyorlar. Şu röportaj çok önemliydi. O yüzden size bunun önemli yerlerini okudum. İşte Hüseyin Gülerce tenkit edecekse bunları tenkit etsin. Bunlarla ilgili bir şey söylemiyor. Tenkit ettiği şey, CHP'ye oy verilmiş, üslup değiştirilmiş. Bunlar çok, yani bu yapılanların, yaptıklarınızın bugüne kadarkilerin içinde en küçük olanları onlar. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gerçekten hatanı itiraf mı etmek istiyorsun? Yoksa cemaatten ayrılanların senin yanına gelmesi için mi? Ben de yani o üsluptan rahatsız oldum diyeyim ki ayrılanlar benim yanıma gelsin, başka cemaatlere gitmesin, dağılmasınlar diye mi yapıyorsun yoksa? Bu gerçekten bir pişmanlık mı? Mesela diyor ki CHP'ye oy istedik. Sen unutmuş olabilirsin, bak ben sana hatırlatayım. Siz yeni mi oy verdiniz CHP'ye? Sen şimdi bunu tenkit ediyorsun. Daha evvel de siz DSP'ye Ecevit oy vermemiş miydiniz? Onu unutmuş. Yakaladım ama. Onu unutmuş. Unutmak istiyor, unutmuş görünüyor. Onu neden o zaman madem öyle bırakmadın cemaati, o zaman da Ecevit oy vermişlerdi. Neden bırakmadın? Çünkü o zaman güçlüydünüz. Çünkü o zaman böyle zayıflamamıştınız, böyle bir dağılma sürecine girmemiştiniz, arkanız kuvvetliydi. Demek ki uzun lafın kısası, ben daha evvelki konuşmalarımda asıl tenkit edilmesi gereken noktaları anlattım. Benim o anlattıklarımı özetleyip arkadaşlar dergiye koydular. Bu sayıda çıkacak. Asıl tenkit edilmesi gerekenlerden bazılarını orada anlattım. Hepsi de olmayabilir. Birkaç tane eksik de olabilir. Eğer asıl noktalar üzerinde durmuyorlarsa, biz hata ettik deseler de kabulümüz değildir. Biz şu hatalar yaptık. Ilımlı İslam'ı bırakmalıyız. Ilımlı İslam bir hataydı. Din arası diyalog bir hataydı. Türkçe olimpiyatları bir hataydı, şu hataydı, şu hataydı, şu hataydı. Böyle önemli şeyler, İslam'ı demokrasiyle aynı gösterdik. Bu hataydı, İslam'ı laikleştirdik, bu hataydı. İsrail'le Amerika'yla dost olduk, bu hataydı. Müslümanları bıraktık, kimseye selam vermedik, bu hataydı. İslam'ı öğretmedik, matematik öğrettik, bu hataydı. Söyleyecekseniz bunları söyleyin, bunları söylemezseniz, ne derseniz deyin, kabulümüz değildir. Gerçek hatalar bunlar. Ve aklıma geldi, onu söyleyip bitiriyorum. Önceki gün olsa gerek, çarşamba günü olsa gerek, haberlere bakarken canlı yayını verdiler. Antep'te, sanıyorum bizim konferans yaptığımız yere benziyordu ama tam bilemiyorum, kapalı spor salonuydu. Kapalı'da bir program, Kutlu Doğum. Kutlu Doğum programı yapıyorlar. Kıymetli kardeşlerim, ben merak ettim, duymamıştım, hatırlamıyorum diye. Dedim ki bir arkadaşa, internete bir bakın, yanlış olmasın. Ben hatırlamıyorum bundan hiç Kutlu Doğum yaptığını. Bunlar hep böyle Türkçe olimpiyatları yaparlar. Bunlar peygamber deyip ağlayarak peygamberi anlatırlar ama peygamberin doğumunda program yapmazlar, yapmamışlardır. Ben mi acaba doğru hatırlayamıyorum, belki de yapmışlardır. Bir bakın dedim internete, baktılar, bulamadılar. İnternette de yok böyle bir program. Türkçe olimpiyatlar desen çok, Kutlu Doğum programı da yok. Ve şimdi Kutlu Doğum programına başlamışlar. Bugüne kadar dini bir kenara itmişlerdi, gene şimdi dine sığınıyorlar. Ama artık şu saatten sonra zor insanları ikna edersiniz. Şimdiye kadar yapmadınız, artık çok tenkitler yapılmaya başlanınca bu sefer Kutlu Doğum'a sığındılar. Siz şimdiye kadar Kutlu Doğum yapmıyordunuz. Türkçe şarkılar söyletiyordunuz. Kutlu Doğum'da da ne yaptıkları belli de birkaç ilahi falan filan.
Peygamberin mesajını mı anlatıyorlar sanki? Peygamber yeryüzüne inkılap yapmaya geldi, bir devlet kurmaya geldi. Hazreti İsa Aleyhisselam bunu İncil'de de söyler. Der ki o peygamber, o ahir zaman peygamberi dinsizlerin üzerine güç kullanarak gidecek. Dünyanın önderi geliyor der Yuhanna İncil'inde. Benden sonra dünyanın önderi gelecek der. Dünyaya hakim olacak. Ve Allah Azze ve Celle kitabında Tevbe suresinde ve Fetih suresinde buyuruyor. Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hak liyuzhirahu ala dini kulli. O Allah peygamberini hidayetle ve hak din ile, hak dinle göndermiştir. Neden? Bütün dinlere üstün kılmak için. Hakimiyet sağlasın diye. Allah dinini ve peygamberini, kitabını bu amaçla göndermiştir. Dünyaya hakim olsun diye. Bunlara kalırsa din dünyaya hakim olmamalı. Bireysel olarak kalbimizde bizimle Allah arasında bir inanç, ibadet ve ahlak esası olarak kalmalı. Şimdiye kadar neden kutlu doğum yapmıyordunuz? Bunlar insanlar düşünmeli. Başbakan bunların Türkçe olimpiyatlarına artık izin vermeyeceğini söyleyince kutlu doğuma yöneldiler. Stadyumları onlara vermeyeceğini söyleyince kutlu doğuma yöneldiler. Yani buna karşı gelirse başbakan zor durumda kalır. Müslümanların gözünde değer kaybeder. Siyaset. Strateji. Yani Türkçe olimpiyatına izin vermezsen biz de kutlu doğum yaparız. Hadi gel de karış bakayım şimdi. O zaman halktan oy kaybedersin. Demek istiyorlar. Siyaset uyguluyorlar. Siz bugüne kadar neden yapmadınız da şimdi başladınız? Bunlar artık bu saatten sonra kutlu doğum da yapsalar, Kadir Gecesi programları da yapsalar, artık millet meseleyi anlamıştır.